Ayrım 8. Denge Oyunu. 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil. Sayfa 55. Elçinin değerlendirişine göre Menemencoğlu meslekten yetişme yetenekli bir diplomat olarak kendisi kadar tecrübe sahibi olmayan Saracoğlu'nun verdiği ödünleri görmüş, ileride ülkesi için olumsuz sonuçlar doğurmalarını engellemişti. Hug Esen, Saracoğlu'nun fazla ödün verdiğini kabul etmiş ve raporunu şöyle sürdürmüştür. Almanya'ya karşı özel bir sempati beslememekle birlikte Menemencoğlu'nun iki ana fikir doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir. Ülkesini tümüyle savaşın dışında tutmak veya en azından savaşa girişini mümkün olduğu kadar ertelemek. 72. A.G.E. Fransız Büyükelçisi Massigli bu görüşe katılmaktadır. Her ne kadar Menemencoğlu'nun Alman formasyonuna dikkati çekse de, ki burada hatalıdır, kendisi Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunudur ve sonra Lozan'da hukuk öğrenimi görmüştür, şu görüşü ekler. Numan Bey bizde Alman sempatizanı olarak isim yapmıştı. Muhakkak Reich'ın iktisadi gücüne saygı duyuyor ve Alman aygıtının nelere müdrik olduğunu biliyordu. Wilhelm Strasse'nin arşivlerindeki birçok belge, Almanların onu kendilerine yakın olarak gördüklerini belirtiyor. Ama bunun yanı sıra aynı belgeler, kritik dönemlerde bu inancın yerini düş kırıklığına bıraktığını da kanıtlıyor. 73. Massigli, La Türkiye devant la guerre. Sayfa 33. Alman Dışişleri Bakanlığı kısaca Wilhelm Strasse olarak bilinirdi. Aynı şekilde Fransız Dışişleri Bakanlığı, Quai d'Orsay, İngiliz Dışişleri Bakanlığı da Foreign Office olarak tanınırdı. Şu veya bu tarafa sempati beslemek Menemencoğlu için karar vermede geçerli bir kıstas değildi. Menemencoğlu duygusal düşüncelerle hareket etmezdi. İnönü dış politikaya nasıl temkinliliği getirdiyse o da kesin ve pragmatik bir gerçekçiliği uygulardı. 74. Weisband, A.G.E. sayfa 54. Böylelikle birlikte güçlü bir ekip oluşturmaktadır. Ama unutulmaması gereken gerçek, Menemencoğlu dış işlerinde ne denli güçlü olursa olsun bu gücün İnönü'den kaynaklandığıdır. İnönü'ye göre Menemencoğlu'nun politikası İngiltere'yi yitirme tehlikesine yol açınca görevden uzaklaştırılmıştır. İkinci Dünya Savaşı döneminde karar verme yetkisine sahip kişilere ve iktidar yapısına bu kısa bakıştan şu sonuçlar çıkmaktadır. Savaş yıllarındaki hükümet yapısı merkeziyetçi bir yapıdır ve ülkeye her bakımdan hakimdir. Her ne kadar İnönü danışmanlarına gerçekten kulak veriyor ve hükümet kurumlarıyla birlikte hareket ettiği izlenimini uyandırmak istiyorsa da gerçek anlamda egemen olan kendisiydi. Bu yıllarda karar verme yetkisi ve uygulama gücü yürütme erki lehine daha da kaydırıldı. 75. A.G.E. sayfa 72. Saracoğlu ve Menemencoğlu meclise getirdikleri herhangi bir konunun geri çevrilmesinin söz konusu olmadığını biliyorlardı. 76. A.G.E. Meclisteki Dış İlişkiler Komisyonu'nun sembolik bir işlevi vardı ve bu çerçevede İnönü'nün ve Menemencoğlu'nun direktiflerine uyardı. Weisband, bu komisyon tutarlı bir biçimde hükümetin yani İnönü'nün çizgisini izlerdi derken Profesör Esmer ve Profesör Armağanoğlu'nu kaynak göstermektedir. 77. A.G.E. sayfa 64. İktidarın yapısının bu denli yoğunlaşmış ve karar yetkisinin çok kısıtlı bir çevreye indirgenmiş olması, dış mercilerce baskı uygulanmasını son derece güçleştiriyordu. Hükümetin içine sızarak, örneğin bu dönemde Yugoslavya'da görüldüğü gibi müttefik yanlısı veya mihver yanlısı fraksiyonlar oluşturmak ve bunları kullanarak Türkiye'yi yönlendirmek olanaksızdı. Menemencoğlu en bağnaz Alman taraftarı da olsa İnönü iktidarda oldukça ve müttefikler tümüyle yenilmedikçe Almanya'nın Türkiye'yi yanına çekebileceği kuşkuluydu. Özetle İnönü ve çevresindekilerin Türk dış politika felsefesini tümüyle kavramış ve onun amaç ve kıstaslarını tümüyle benimsemiş olmaları bu dönemdeki başarılarını açıklayan başlıca unsurdur. Bölüm 5. Bir Neslin Tarihsel Formasyonu. İkinci Dünya Savaşı sırasında iktidarı elinde tutan kadro, Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli evrelerini yaşamış bir nesildendir. İttihat ve Terakki, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemleri bu elitin tarihsel birikimini oluşturmaktadır. Bu birikimin ileride verecekleri kararlar üzerinde büyük bir etkisi olacak ve birçok bakımdan geçmişteki deneyimleri onları yönlendirecektir. Suat Hayri Ürgüplü'nün sözleriyle 1939-45 döneminde iş başındaki kadronun çoğu Birinci Dünya Savaşı'nın zorluklarını ve hezimetlerini çok iyi hatırlamaktaydılar. Bu sebeple birinci derecede önemli husus Türkiye'nin bu savaşın dışında tutulmasıydı. 1. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977. 1908-1918. 1908'de İnönü Edirne ordusunda genç bir yüzbaşıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmıştı. Bu kararı İstanbul Harp Okulu'ndan arkadaşı Fethi Okyar'ın önerisi üzerine almıştır. 2. Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adam, cilt 1, sayfa 43. Fethi Okyar ise ileride milletvekili, bakan, Londra Büyükelçisi ve başbakan olarak görev yapacaktır. İnönü'nün bu kişinin önerisi üzerine hareket etmesi ilginçtir ve Türkiye'deki egemen elitin kendi içinde ne kadar bağdaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu elit aynı zamanda tarihsel dönem noktalarındaki olaylarla o denli iç içedir ki bu olayları izlemek bu kişilerin mesleki formasyonlarını izlemek demektir. Yani 1939-45 döneminde önemli mevkilere gelip de daha önce ülkenin yönetiminde az veya çok etkin olmamış eleman yok gibidir. Fethi Okyar örneğinde bu gerçek kolayca görülebilir. Harp okulunda İnönü ile birlikte bulunan bu kişi için daha sonraki dönemlerde İnönü'nün dış politika konusunda gerçekten akıl danıştığı tek kişi denilmektedir. 3. Weisband, sayfa 65. Bu değerlendirme biraz aşırı da olsa meslek hayatlarına birlikte başlayan bu iki elit mensubunun yakın ilişkilerini vurgulaması bakımından geçerlidir. İngiliz Antlaşması'nın en büyük savunucusu gene Fethi Okyar'dır ve İnönü'ye savaştan önce İngiltere'ye yaklaşmanın önemini vurgulayan da odur. İttihat ve Terakki'nin genç subayları için Aydemir, bir nesil hazırlanıyor demekte ve İnönü'den şu alıntıyı aktarmaktadır. Subay arkadaşlarımızla toplandığımız zaman vaziyeti tetkik ederdik. Sanki devletin müdafasını ve yüksek siyasetini ilgilendiren bu konuların mesulüymüşüz ve çareleri bizim elimizdeymiş gibi meşgul olurduk. 4. Aydemir, A.G.E, sayfa 44. 1908 Jön Türk darbesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu yeniden bir dizi savaşa saplanmıştı. İttihat ve Terakki'nin umutları iç ve dış gelişmeler sonucu gerçekleşememiş ve Balkan orduları Çatalca hattına kadar ilerlemişlerdir. Bu büyük çözülmenin anısı 1939-45 döneminde verilecek birçok kararın arkasında yatacaktır. Tam bu dönemde İtalya Trablusgarp'a girmiş ve Avrupa'nın emperyalistler sofrasına oturarak pay talep etmiştir. İleride bu talepler Mussolini tarafından yinelenecektir ve 1911 Trablusgarp Savaşı 1930'larda yönetici kadronun İtalya kuşkusunun temelini atmış bulunmaktadır. Görüldüğü gibi bu devre birçok bakımdan ilerisi için can alıcı bir önem taşır. Bunun bir başka uzantısı da Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla girişilen antlaşma çerçevesinde Türk-Alman ilişkileridir. Mustafa Kemal'in ve İnönü'nün Almanya'ya karşı tavırları bu dönemin ürünüdür. Alman subaylarının orduda en yüksek rütbelere sahip olmaları ve İttihat Terakki'nin onlara tanıdığı yetki, Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün gelecekte yabancılara bu tür yetki verilmesine karşı etkin önlemler almalarına yol açacaktır. 1939-45 döneminde İngilizler sürekli olarak Türk müttefiklerinin onlara güvenmediğinden, Türkiye'de danışman olarak görev yapan İngiliz subaylarına lojistik bilgi vermediklerinden şikayetçi olacaklardır. 1913'te 42 kişilik bir askeri ıslahat komitesiyle başlayan Alman mevcudiyeti 1. Dünya Savaşı sonunda 800 subaya yükselmiştir. Bu arada İsmet İnönü'nün de üstüne bir Alman subayı atanmıştı. Bu Almanlaşmaya karşı çıkanlar cezalandırılarak uzak cephelere sürülmüşlerdi. 5. Aydemir, A.G.E. sayfa 83. Aydemir, Kazım Karabekir'in Almanların Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sürükleyeceklerini söylemesi nedeniyle bu biçimde cezalandırıldığından söz eder. Ulrich Trumpener de kitabında Alman askeri heyeti başkanı Liman von Sanders'in askeri atamalarda çok dikkatli davranmak zorunda kaldığını ve Almanya'ya karşı olumsuz duygular besleyen Türk komutanlarının yanına Alman subay göndermemeye çabaladığını söyler. Aynı kaynağa göre Bab-ı Ali'deki Alman elçisi Wangenheim, katı bir Türk ulusçuluğundan şikayetçidir ve bu gelişme bizim Türkiye'de şimdiki ve gelecekteki işlerimiz için giderek artan bir tehlike arz etmektedir diyerek Berlin'i uyarmak ihtiyacını duymuştur. 6. Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman Empire, 1914-1918, sayfa 94 ve sayfa 87. İnönü bizzat ordunun içindeki hizipleşmeye katılmamışsa da durumun çelişkilerini anlamıştır. Bir devletin orduda, siyasette, memleket idaresinde sır denebilecek nesi varsa hepsi yabancı devlet memurlarına emanet edilmişti. Garibi şuydu ki bu yabancı devlet müttefik bir devlet de değildi. Bundan başka dünya siyasetinde ikiye ayrılmış saflardan birini idare ediyordu. Alman ıslah heyeti memleketin içinde olup bitenleri günü gününe takip eder durumdaydı. 7. Aydemir, A.G.E. sayfa 86. 1939-1945 arasında İnönü'nün İngilizlere de açık verecek nitelikte bilgilerin verilmemesine çalışması bu birikimin ışığında açıklık kazanmaktadır. 8. Ancak bu konuda pek başarılı olunamamıştır. Zaten her iki tarafında istihbarat örgütleri 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de yoğun faaliyet içindeydiler. Hatta bazı kaynaklara göre dışişlerinin birçok gizli yazışması ve diğer bilgiler İngilizlerce ve Almanlarca biliniyordu. Almanlar Türk diplomatik şifresini çözmüşlerdi ve bu kaynaktan sürekli istihbarat toplamaktaydılar. Alman şifre çözme servisi başkanı Dr. Paul Schmidt savaştan sonra Amerikalılara şu ifadeyi vermiştir. Moskova'daki Türk elçiliği ile Bern'deki ABD elçiliği özellikle değerli kaynaklar olarak görülüyordu. İlginç olan bir başka nokta, 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye sahnesinde önemli rol oynayacak bir başka şahsiyetin de bu yıllarda olayların içinde oluşudur. 1939-1944 yılları arasında Ankara'ya Alman Büyükelçisi olarak atanacak olan Franz von Papen, 1. Dünya Savaşı'nda General Falkenhayn'ın Mezopotamya ordusunda görev yapmaktadır. Bu yıllarda tanıdığım Türk asker ve devlet adamlarıyla kurduğum ilişkiler ve bu sırada edindiğim tecrübelerin 20 yıl sonra Ankara'ya büyükelçi olarak atandığım zaman çok işime yaradığını söyleyebilirim. 9. Bakınız David Irving and Donald Watt, Breach of Security, Londra, 1968, sayfa 123 ve David Kahn, The Codebreakers, Wiedenfeld and Nicholson, Londra, 1963. 9. Franz von Papen, Memoir, sayfa 68. Papen'in bu tecrübelerinin arasında Toroslardan bir orduyu geçirmenin ve beslemenin zorluğu, Türk ordularının savunmadaki direnme yeteneği de vardı. Bunlar 2. Dünya Savaşı boyunca Ankara'dan Berlin'e yolladığı raporlarında da yansıyacaktı. Nazi Almanya'sının Cumhuriyet Türkiye'sine karşı gösterdiği ihtiyatlı yaklaşımda bu gerçeklerin de payı olacaktır. Türkiye mümkünse barışçı yollardan elde edilmeliydi. Zira savaş Almanya'nın lehine sonuçlansa bile maliyeti çok yüksek olacaktı. Pape'nin tecrübelerinden biri de Mustafa Kemal'in Alman askeri heyetine karşı tavrını yakından tanımış olmasıydı. Papen, Mustafa Kemal'in General Folkheim'e karşı çıktığı için geri çağrıldığını söyler ve kendisiyle Suriye'deki karşılaşmasını aktarır. Mustafa Kemal çok kızgındı ve Folkheim'la alınması gereken kararlarda anlaşamamışlardı. Bu çok üzücü durum onun geri çağrılmasına yol açtı. 10. A.G.E. Sayfa 74. Papen aynı günlerde Ali Fuat'la Cebesoy tanışmıştı. Onun için Türk ordusunun en seçkin subaylarından biri der. Görüldüğü gibi ileride görev başında olacak kadro bu yıllarda da olaylarla iç içedirler ve ilerideki tavırlarını belirleyen birikimi gerçekleştirmektedirler. Ali Fuat Cebesoy İngilizlerle askeri antlaşma müzakerelerinde kılık kırk yaracaktır. Bu dönemlerde alınan Alman yanlısı kararlar, geleceğin önder kadrosunun bağımsızlık tutkusunu büsbütün pekiştirecekti. 22 Ağustos 1926'da Ankara İstiklal Mahkemesi şu açıklamayı yapacaktır. Bütün Türk milleti bir oldu bitti sonucu savaşa sürüklenmiştir. Bunu gerçekleştiren Alman amirali emirlerini doğrudan Kaiser'den alıyordu. Buna müsaade eden Türk devlet adamları Türkiye'nin selametinden çok Kaiser'in buyruklarını yerine getirmeyi düşünmüşlerdir. 11. Harry Howard, The Partition of Turkey, sayfa 114. Suat Hayri Ürgüplü'nün İnönü'nün Almanlardan kuşkulanmasının Birinci Dünya Savaşı'nın tecrübelerine dayandığını düşündüğünü söylemiştik. Aynı kaynak Fevzi Çakmak gibi diğer yüksek rütbeli subayların da bu savaşta Alman subaylarının Türk subaylarını aşağılayıcı bir biçimde davranmalarından büyük hoşnutsuzluk duyduklarını ifade etmiştir. Ahmet Şükrü Esmer bu konuda aynı görüşü belirtmiş, bu devrede Almanlarla birlikte çalışan subayların gelecekte Almanlara kesinlikle güvenmediğinden söz etmiştir. 12. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977. Ahmet Şükrü Esmer ile mülakat 29-10-1977. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Türkiye'ye eski silah arkadaşı formülünü kullanarak yaklaşmaları amaçlanan sonuçları vermeyecekti. Bu yıllardaki tecrübeleri Türk devlet adamlarının 1920 ve 1930'larda askeri antlaşmalardan mümkün olduğu kadar uzak durarak dostluk ve bölgesel işbirliği antlaşmalarına gitmelerine yol açacaktır. 13. A. Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri Diplomasisi, sayfa 4. 1930'ların ortalarında giderek gerginleşen uluslararası ortam, Türk devlet adamlarını bölgesel paktlarda yaklaşık olarak eşit güçteki devletler arasında güvenlik önlemleri aramaya itmiştir. Ast ve üst ilişkisine dönüşebilecek bağlantılardan uzak durulmuştur. 1918-1923. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Ulusçuluk ideolojisinin gelişmesi bu çöküşün başlıca nedenlerinden olduğu halde bu ideolojinin en son kök saldığı toplumlardan biri Türk toplumuydu. Ama belirdikten sonra da Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasıyla meyvesini verdi. Bu ulusal var olma mücadelesi iki cepheden yürütülmüştür. Savaş ve diplomasi cepheleri. Zafer, askeri harekatın yanı sıra gelişen tutarlı bir dış politika olmadan kazanılamazdı. 14. R.H. Davison, Turkish Diplomacy from Mudros to Lausanne, The Diplomats, sayfa 173. Türk ve yabancı kaynaklar bu konuda birleşmektedirler. Askeri cephelerde çatışmayı başarıya ulaştırabilmek için Ankara hükümeti milli mücadelenin diplomatik cephesine de önem vermiştir. 15. Profesör Doktor Mehmet Gönlübol ve Doçent Doktor Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, sayfa 19. Bundan sonra olaylarla olarak referans verilecektir. Ulusal mücadeleyi sürdürenler bu amaca yönelik sınırlı ama neredeyse hiç ödün verme payı bırakılmamış bir talepler dizisi oluşturdular. Ve bunlarla Batı dünyasının karşısına çıktılar. 16. R.H. Davison, A.G.E. sayfa 174. Kurtuluş Savaşı sırasında dış politika felsefelerinin başlıca öğeleri belirginleşti. Pazarlığın önemi, kendi kendine yeterlilik, yerinde uygulanan esneklik, bütün bu unsurlar o günlerde şekillendi. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman ülkenin hiçbir dayanağının olmadığının bilincindeydi. Sözüm ona liberal Amerikan basını bile Türkiye'ye gelince acımasız kesiliyordu. New York Tribune'e göre Türk ellerinden kan damlayan boğazlar korsanıydı. Aynı gazetede Türkler her zaman uygarlığın burnunda kötü bir koku ve bir parazit olmuşlardır deniyordu. 17. Ray Robinson, The First Turkish Republic, sayfa 36. Bir başka Amerikan gazetesi, bütün uygar dünyanın hissiyatı İstanbul'un Türk'ün elinde bırakılmasına karşıdır. Onun uygarlaşmaya ne isteği ne de kabiliyeti vardır. Ona hiçbir şekilde müsamaha edilmesin buyuruyordu. 18. A.G.E. Aynı minval üzerine Kasım 1914'te İngiliz Başbakanı Lloyd George Türkleri şöyle tanımlıyordu. İnsan görünümüne bürünmüş bir kanser, kötü idare ettikleri memleketlerin kemiklerinde sızlayan bir acı. 19. D. Warder, The Chanak Affair, S77. Bu gibi görüşlerin ışığında Mustafa Kemal'in hiçbir merciden medet ummaması gayet doğaldı. Batılı büyük devletler zaten Anadolu'yu bir pasta gibi doğramışlardı. 20. A.G.E. Savaş sırasında imzalanan bir seri gizli anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu parsellenmişti. İngiltere ve Rusya Fransa'nın onayıyla İstanbul ve Boğazlara yerleşecekti. 26 Nisan 1915'te imzalanan Londra Antlaşması'nın gereğince İtalya'ya Antalya bölgesinde tanınan haklar, Nisan 1917'de Saint-Jean'da Morin Antlaşması'yla genişletildi. Mayıs 1915'te gerçekleşen Sykes-Picot Antlaşması, Güney ve Doğu Anadolu'yu Fransa ve İngiltere arasında pay ediyordu. Çarlığın çöküşünden sonra Bolşevikler bu gizli antlaşmaları gün ışığına çıkardılar. Böylece Batı'nın ne gibi emeller beslediği hakkında hiçbir kuşku bırakılmıyordu. Tam bu sırada gerçekleşen Yunan işgali Türk ulusçuluğunu alevlendiren kıvılcım oldu. 8. ayrımın sonu, sayfa 62.